Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün Osmanlı sultanlarının, padişahlarının türbelerini, türbelerin olduğu yerleri ve onların türbedarlarını İnşallah. Konuşacağız. Türbedarları ama özellikle sormak istiyorum. Çünkü evet. onlar ne iş görmek için kaldılar orada ama ne gördüler? Bir onları da konuşalım istiyorum. Bir kere Osmanlı padişahları deyince aklımıza şöyle bir şey gelmesin. Sarayda yaşadılar, orada öldüler, en yakın caminin avlusuna da gömüldüler.
Evet, Osmanlı padişahı o zaman cemiyetin en yüksek mertebesinde olan insan. Onun için her biri bugün gerek sanat olarak, gerek tarih olarak en büyük kıymeti haiz mekanlarda gömülüdürler. Ve onların gömülü oldukları mekanlar sadece onların hatıralarının şahsiyetini değil, aynı zamanda muazzam bir tarihi de bize yaşatan canlı birer mekanlardır.
Tek başına kendi türbesinden de bahsetmiyoruz aslında.
Tabii umumi olarak, umumi olarak böyle. Türbe Türk İslam geleneğinde olan bir şey. Her ne kadar Müslümanlar arasında bazı marjinal fırkalar, yani burada Selefi ve Habileri kastediyorum, türbe hatta mezar yapımına bile karşı olsalar da Hazreti Peygamber'e türbe yapılmış. Demek ki
onun hayatındayken vefat edenler için bir mezar yapılması, bir türbe yapılması ile ilgili kendisinin bir
olmamış ama onun en yakınları gittiğini bize bildirenlerdir. Hazreti Peygamber'e türbe yapmışlar. Ondan sonra türbeye ihtiyaç yok çünkü herkes mezarı ziyaret ettiği zaman nasıl ziyaret edeceğini, mezardaki insanı nasıl saygı göstereceğini biliyordu. Ama nesiller ilerledikçe ulema demişlerdir ki meşhur zatların, alimlerin, işte kumandanların, hükümdarların mezarlarına çok ziyaretçi geliyor. Bu ziyaretçiler burada yağmurdan, güneşten veya hayvan tasallutundan emin bir şekilde ziyaretlerini yapsınlar. Türbeler orada yatan kişi için değil, onları ziyaret edenler içindir. Hem rahatça ziyaretlerini yapmaları içindir, hem de ibret almalarını temin etmek içindir. Bir padişahı ziyaret ettiğiniz zaman sadece muazzam bir Osmanlı tarihi gözünüzde canlanmıyor. Aynı zamanda cihana hükmetmiş olan bir zatın toprak altına girdiğini, Allah'ın kulu olduğunu, ölümün hakikatini de görmüş oluyorsunuz.
Herkes
başka
için
hiçbir
tek
şey,
bir
babanızın,
gerçek.
Annenizin mezarı bu size bunu telkin etmez. Ama bir hükümdarın veya büyük bir alimin türbesi size bunu telkin eder. Yani onu gördüğünüz zaman ölümün hakikatini anlarsınız.
Ölüm herkes için var.
Evet, ve sizi muazzam teselli eder. Onun için türbelerin varlığı aynı zamanda dini olarak Müslümanlar için de muazzam bir şey hasıl ediyor. Osmanlı padişahlarının ki 36 tanedir. Bu 36 Osmanlı padişahının 35 tanesi bugün Türkiye sınırları içindedir. Evet. Bir tanesi Türkiye sınırları dışındadır. Bu 36 padişahın ilk 6 tanesinin kabri aynı şehirdedir. Hı. Diğer 29 tanesinin kabri aynı şehirde. Hatta birbirine çok yakın bir lokasyondadır.
İlk padişahlar için tabii Osmanlı'nın kuruluşunu da düşünürsek Bursa çok büyük bir evet. hedef ve hatta bu hedefe ulaştığını görmeden vefat etmiş olsa bile türbesiyle evet. orada yer almış.
Bunu da Osman Gazi'den evet. bahsediyoruz. Ertuğrul Gazi'nin kabri Söğüt'tedir. Türbesi Sultan Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır. Onu Osmanlı padişahı saymıyoruz ama beydir. Hı hı. Osman Gazi'nin bütün hedefi Bursa'yı fethetmekti. Çünkü Osman Gazi'nin daha önce anlatmıştık stratejik bir hükümdardı. Öyle şurayı fethedelim, burayı fethedelim derdinde değildi. Bir varlık mücadelesini gerçekleştirmiş bir şahsiyettir. Bursa'yı kuşattı oğlu kumandan artık. Son zamanlarda Osman Gazi çok hastaydı. Gut hastalığından dolayı ayağa kalkamazdı. 6-7 sene oğlu memleketi fiilen idare etmiştir Orhan Gazi. Ve muazzam bir staj görmüştür. Yani hı-hı. dünyanın en büyük şahsiyetlerinin şahsiyeti olan babasının yanında bir fiil staj görmüştür. Bursa'nın fethi sırasında burada da ihtilaf var. Osman Gazi Bursa'nın fethinden önce vefat etti, sırasında vefat etti veya sonra vefat etti diyenler var. Hı-hı. Ama biz umumiyette kabul ettiğimiz Bursa'nın fethi sırasında vefat etti. Abluka edildi çünkü. Hı-hı. Ve uzaktan bakıldığı zaman Bursa bir ovadır biliyorsunuz. Uzaktan bakıldığı zaman bir tepede, bugün Tophane dediğimiz tepede bir gümüşlü kümbet görüyor Osman Gazi. Diyor ki ben vefat edersem beni buraya gömün. Şimdi bu çok basit bir vasiyet değil. Bu aslında bir hedef göstermedir.
Tabii. Orayı fethet diyor.
Fethet ve zaten fethedeceksin inşallah. Hı-hı. Ve beni doğruya göm diye hedef koymuş.
Evet, ne kadar inandığını evet. da gösteriyor. Evet.
Burası Kurşunlu Manastır diye bilinen bir yerdir. Manastır harap olmuş, yıkılmış. Ama kubbesindeki kurşun durduğu için çok ihtişamlı görünüyor. Osman Gazi vasiyeti mucibince bu eski manastır harabelerin olduğu yere gömülmüş. Bu arada bir türbe yapılmış. Oğlu Orhan Gazi vefat ettiği zaman yanına gömülmüştür. Bugün Osmanlı Devleti'nin iki kurucusu sayılan Osman Gazi ve Orhan Gazi yan yana Tophane'deki türbelerinde Bursa'nın ve bütün Anadolu'nun bekçisi hüviyetinde yatmaktadırlar.
Şimdi burası ziyarete açık ve evet. böyle biraz da Osmanlı geleneklerini
evet.
görmek
yaşatıyorlar son zamanlarda.
Evet,
şimdi burayla alakalı tabii her türbenin de bir hikayesi var. Şimdi bunlar 1855'te yıkıldı bu iki türbe. Harap oldu. Sultan Abdülaziz tamir ettirdi. Bugünkü yapı Sultan Abdülaziz devrinden kalmadı. Hatta Sultan Abdülhamit tamir ettirdi. Burayla alakalı yakın tarihe ait bazı hikayeler var. Bursa'nın Yunanlar tarafından işgali sırasında meşhur Venizelos'un oğlu Sofoklis, Teğmen Sofoklis, o zaman Yunan ordusunda subay, Osman Gazi Türbesi'ni ziyaret edip resim çektiriyor. O zaman Yunan subaylarının hepsine moda olmuştu. Osman Gazi Türbesi'ne resim çektirip memleketlerine gönderiyorlardı. Bunu siz bir basit turistik bir şey
değil
olarak da görebilirsiniz.
Ki.
Ama daha çok gördünüz mü? Bakın biz Osmanlı Devleti'nin kurucusunun olduğu yeri fethettik ve onun türbesine resim çektiriyoruz. Tabii şimdi hadisenin bir öbür tarafı var. Bu hadise Ankara'da muazzam bir propagandaya vesile olmuştur. Bu resimler altında çok farklı yorumlarla gazetelerde paylaşılmış. İşte Yunan askeri Osman Gazi'nin türbesine girdi, saygısızlık yaptı şeklinde halkı galeyana getirecek ve onların tempolarını, tansiyonunu yükseltecek bir neşriyat yapılmıştır. Bu neşriyat daha sonra senaryosu değiştirilmiştir. Kıbrıs hadiseleri zamanında Sofoklis'in Osman Gazi'nin türbesine girip "Ey Osman kalk bak biz senin memleketini fethettik. Hadi memleketini kurtar bakalım."
Kalk
dediği
kurtar.
Eklenmiş. Evet. Halbuki böyle bir konuşma olmamıştır. 63 hadiselerinde senaryo biraz daha genişletilmiş yani. Sofoklis'in Osman Gazi'nin kabrinin üstünde masa kurup rakı içtiği, içki içtiği, rakkase cariyeler getirip oynattığı yazılmış. Buna hiçbirisi doğru değildir. Evet, Yunan askerleri geliyorlardı, ziyaret ediyorlardı. Bunu belki biraz da bir şey ama neticede askerlerden...
Bir güç gösterisi yapıyor yani. Onlar için de
ama
belki bir hedefti.
Ama saygısızlık falan yoktu. Çünkü o kalk kurtar senaryosu Selahattin Eyyubi için uydurulmuş bir senaryodur. Onu Osman Gazi'ye tatbik edilmiş. Yani netice itibariyle Yunan asker subayları, askerler umumiyette saygısızlık yapabilirler. Savaştığı insanların mukaddesatını gözetecek halleri yoktur. Ama subayların daha medeni olması beklenir. Trabzon'u Ruslar işgal ettiği zaman orada Osman Niyazi Efendi adında bir Nakşibendi Şeyhi'nin türbesi vardı. Bir Rus askeri bu türbenin parmaklıklarına çamaşırlarını astı diye Rus kumandan tarafından azarlandı, hatta dövüldü. Yani Ruslar bile bir Osmanlı türbesine saygısızlık yapılmasına kendi askerleri tarafından müsaade etmedi. Peki Osman Niyazi Efendi'nin türbesi ne oldu? Antır parantez. Cumhuriyet devrinde 1946 yılında türbe kaldırıldı. Yeri meydan oldu. Yani Rusların saygı gösterdi Osman Niyazi Efendi'ye. Biz maalesef gereken saygıyı
bu
göstermedik.
Bu tür çalışmalar İstanbul'da yeni yollar yapılırken de çok yapıldı.
Yani onlar yolu yapılırken yapıldı. Gene saygısızlık. Ama burada böyle bir ihtiyaç yok. Yani bu tamamen türbeyi ortadan kaldırmak, maziyle olan irtibatı kesmek için yapıldı. Şimdi gelelim Osman Gazi Türbesi'ne. Şimdi gazeteler Osman Gazi Türbesi'ne Yunan subayın hakaret ettiğini günlerce yazar. Bu şehir efsanesi bugün bile hala sosyal medyada dolaşırken Osman Gazi Türbesi'nin önünde 1920'lerde dikilmiş bir taş vardı. Taşın üstünde diyordu ki burası Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihe gömüldüğü yerine yepyeni bir Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yerde diyerek Osmanlı İmparatorluğu'na hakaret ediyordu. Şimdi siz Yunan subayı
evet.
Osman Gazi'ye hakaret etti derken en büyük hakareti siz yapıyorsunuz. Ben bunu o zaman yazdım ve Allah'tan ki belediye bu çirkin taşı oradan kaldırdı. Şu anda o taş orada yok. Yani Osmanlı'ya hakaret eden Osman Gazi Türbesi'nin önündeki taş orada yok. Bursa'da dört padişah türbesi daha var. Bunlardan bir tanesi Murat Hüdavendigâr, üçüncü padişahın türbesidir. Murat Hüdavendigâr Osmanlı tarihinde savaş meydanında vefat eden padişah çok. O onlardan yalnızca bir tanesi düşman askeri tarafından öldürülmüştür. O da Murat Hüdavendigâr'dır. Kosova Harbi'ni müteakip Sırp soylusu Miloš Kobilić tarafından hançerlenerek şehit edilmiştir. Murat Hüdavendigâr bir müddet Kosova'da Priştine'ye yakın bir yerdir orası. Orada muvakkat türbesinde bulunmuş ve oradan Bursa'ya getirilerek bugünkü türbesine defnedilmiştir. Bu Kosova'daki Priştine yakındaki türbesine Meşhed Hüdavendigâr, yani Hüdavendigâr'ın şehit düştüğü yer derler. Ve oraya Osmanlılar çok muazzam bir türbe yapmışlardı. Enteresan olan Sırplar, daha doğrusu Yugoslavya hükümeti kurulduğu zaman bu türbeye dokunmamışlardır. Bu türbe o kadar ruhaniyetli bir türbedir ki içinde şu anda Sultan Murat metfun olmadığı halde gidenler görürler. Muazzam ruhaniyetli, insanı alıp götüren bir türbedir. Ben aynı hissi Bursa'da Murat Hüdavendigâr Türbesi'nde de hissetmişimdir. Demek ki Sultan Murat Hüdavendigâr hakikaten o zaman halkın hüsnüzan ettiği gibi mazanneden, yani Evliyaullah'tan bir zat idi. Yahya Kemal der ki, annem bana her zaman derdi ki, yavrum iki kişiyi sev, peygamberimizi sev, Sultan Murat'ı sev. Bütün Rumeli halkının vicdanına yer etmiş bir kişi. Gerek Kosova'daki, gerek Bursa'daki türbesi değme evliyanın türbesine rastlanmayacak bir ruhaniyete sahiptir. Yugoslavya Başbakanı gelmişti, Stojadinović, 1936 senesinde. Resmi program haricinde Bursa'ya gitmek istedi. Bunu bana Münevver Ayaşlı anlattı, bizzat şahit olan kişi. Çünkü kocası onun diplomattı. Tabii kabul ediyorlar, Bursa'ya geliyor. Diyor ki, ben Murat Hüdavendigâr'ın türbesini ziyaret etmek istiyorum. Eyvah diyorlar, Murat Hüdavendigâr'ın türbesi kapalı. 1925'te bütün türbeler kapatıldı. Türbe leş gibi, içi pislik dolu, örümcek ağları, böcekler, şunlar,
evet, bunlar. Evet, eskiden türbeler öyleydi değil mi?
Adam diyor ki, ben onu ziyaret etmek istiyorum. Efendim diyorlar, yani şimdi oraya gidip ne yapacaksın? Biz sizi bugün Bursa'da, çok güzel bir gazino var, oraya gidelim, kafa çekelim işte falan, şarkıcılar falan. Yok diyor, ben buraya gitmek istiyorum. Neyse, hemen apar topar türbeyi temizleyebildikleri kadar temizliyorlar. Eski türbedarı da evinden alıp getiriyorlar. O türbedar yalvarmış, demiş ki, ben demiş türbeleri kapatın ama beni de buraya kapatın demiş. Benim hayatım burada geçti. Ben burada ne kerametlere şahit oldum. Ben para istemiyorum. Efkaftan türbedarları maaşı vardı. Ben burada demiş türbeye bakmaya devam ediyorum. Hayır demişler. Türbeyi kilitlemişler. Adamcağızı sokağa atmışlar. Sonra bu adamcağızı bulup getirdi. Adamcağız türbeyi açtı. Stojadinović türbeyi görünce, vah vah vah, yazıklar olsun size dedi. Biz Yugoslavya'da dedi, bu zatın şehit düştüğü türbeyi gidin görün, çiçekler gibidir dedi. Siz bu zata nasıl böyle muamele edersiniz dedi. Yugoslav Başbakanı ağzına sağlık, o zamanki ricari devleti azarladı. Hakikaten Kosova'daki türbede çok bakımlıdır. Bugün bile öyledir. Eskiden Almancılar Türkiye'ye gelip giderken türbenin yakınından geçerlerdi ve ziyaretçisi de eksik olmazdı. Orada da çok eski bir aile orada türbedarlık yapmaktadır. Yugoslavya hükümeti onlara bir şey dememiş. Şimdi Sırbistan'da bir şey, Kosova'da bir şey demiyor. Onları da türbedarlığa devam ediyor. Çiçek bahçesi içinde bir meşettir burası.
Ama şimdi gidenler hakikaten evet, ne kadar anlamlı bir yer olduğunu
görüyorlar. Yani evet. Tabii bir de sembolik kıymeti çok mühim. Ama şimdi çevre yolu yapıldı ve arabalar oradan geçmediği için ancak hususi olarak ziyaret etmek için içeri girilebiliyor. Dördüncü padişah türbesi Yıldırım Sultan Bayezid'dir. Osmanlı tarihinin en talihsiz padişahlarından bir tanesidir. Hayatı boyunca yenilmemiş, bütün dünyayı yenmiş olan bir hükümdar. Talihin yaver gitmemesi sebebiyle Timur Han'a, Emir Timur'a yenilmiştir. Bursa'ya yaptırdığı caminin avlusuna defnedilmiştir. Türbesini daha sonra oğlu yaptırmıştır, Süleyman Çelebi. Osman Gazi'nin türbesini Orhan Gazi yaptırmıştır. Orhan Gazi'nin türbesini Murat Hüdavendigâr. Murat Hüdavendigâr'ın türbesini Yıldırım Sultan Bayezid yaptırmıştır. Yıldırım Sultan Bayezid'in
türbesi. Bu da bir miras sanki.
Bu da enteresan. Türbe yaptırmamışlar, cami yaptırmışlar ama belki tevazudan dolayı oğlu Süleyman Çelebi yaptırmıştır türbesini. Yıldırım Sultan Bayezid nedense bizler güç, zafere çok düşkün olduğumuz için Yıldırım Sultan Bayezid'e karşı böyle bir şey vardır bizde, bir ihtiraz vardır, bir çekingenlik vardır. Kimse onun türbesini ziyarete gitmez, camisine gitmez. Biraz da sapa kalır Bursa'da. Ama ben Bursa'ya her gittiğimde, haddim değil tabii onların garip olması ama onun türbesini mutlaka ziyaret etmeye çalışın ve her gidene de ziyaret edin derim. Yıldırım Sultan Bayezid'den sonra Çelebi Sultan Mehmet var. Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul edilir. O da kendi yaptırdığı caminin avlusundaki türbesinde gömülüdür. Hı hı. Türbeyi kendi yaptırmıştır. Kendi yaptırması...
Tam da onu soracaktım. Kendi türbesini
yaptırmak. Çok genç olduğu halde hayatı hastalıklarla ve meşakkatle geçmiştir. Türbesini kendi yaptırmıştır. Dünyanın en güzel türbelerinden bir tanesidir. Türk mimarisini Orta Asya mimarisiyle ve İran mimarisi harmanlayan bir türbedir. Yeşil türbe diye bilinir. Çinlileri çok meşhurdur. Bunu yaptırmasının sebebi şudur. Emir Timur Anadolu'yu işgal ettiğin zaman Anadolu Türklerini ve Osmanlıları küçümsedi. Kendisini büyük Hakan olarak görüyordu. Cengiz varisi olarak görüyordu. Ve o zaman hakikaten Buhara, Semerkant bir medeniyet merkeziydi. Osmanlıları küçük görüyordu. Bunda kendine bazı dal kavuklar da yardımcı oluyordu. Karamanoğulları gibi. Bunlar ne anlarlar medeniyetten hesabı? Çelebi Sultan Mehmet onlara bir medeniyet dersi verdirmek için, tıpkı Halife Velid'in Ümeyye Camii'ni Şam'da yaptırdığı gibi, Yeşil Türbe yaptırmıştı. Yeşil Türbe bugün dünyanın en güzel türbelerinden, Bursa'nın sembolü olmuştur. Avlusunda çok kıymetli zatlar yatmaktadır. Meşhur Yavuz Sultan Selim'in Nedim'i, Hasan Can'ın türbesi de buradadır. Kabri de buradadır. Çelebi şimdi, Sultan, evet buyurun.
Yok, hayır, Yeşil Türbe'yi sanki biraz daha detaylı konuşmak lazım gibi geldi bana.
Yeşil Türbe diğer türbelerden farklı olarak taşlı çinilerle kaplıdır. Bu çiniler dünyanın en güzel turkuaz rengindedir ve bu adeta Türklerin sembolü olmuş ve bu renge ismini vermiştir.
Hani İstanbul'da turistler geldiğinde mutlaka Sultanahmet'i görmek gezerler, isterler ya, çinilerinden
çok
dolayı.
Kıymetlidir Mavi Cami derler.
Burada da,
Bursa'da da Yeşil Türbe'ye gitmeyen bir insan yoktur. Mevki de nispeten şehrin ortasındadır. Hafifçe de yüksektedir. Eskiden o evler yokken türbe her tarafta görülüyordu. Etrafı da yeşillikti. Karşısında da onun medresesi vardır. İçindeki çiniler sadedir. Dışındaki çiniler de sadedir. Fakat bu sadelikte muazzam bir ihtişam vardır. Akıl almaz bir ihtişam vardır. Yani gidenler zaten görürler. İçinde Çelebi Sultan Mehmet ve ailesi gömülüdür. Bütün türbelerde, şimdiye kadar saydığımız türbelerde aile fertlerinde kabirleri vardır. Sultan II. Murat Çelebi Sultan Mehmet'in oğlu, onun türbesi daha enteresan. O bir Osmanlı nekropolisi, yani mezarlığı, kabristanı yaptırmış. Kendi külliyesinin yanında 40 kadar türbe vardır burada. Osmanlı Hanedanı'nın pek çok fertleri burada gömülüdür. Tam ortasında Sultan II. Murat'ın türbesi vardır. Bu türbenin karakteristiği tepesinin açık olmasıdır. Sultan II. Murat en dindar Osmanlı padişahlarındandır. Gömüldüğü zaman kabrinin sandukalı diye. Şimdi bu kabirler şöyledir. Eski Türk ananesi. Şimdi bir türbeye gidiyorsunuz. Padişah türbesi veya bir kumandan veya bir evliya türbesi. Sanduka görüyorsunuz. Ölük sandukanın içinde değil. Oraya gömülü de değil. Altına bir oda var. Kripto. Oraya gömülü, bildiğiniz yani Müslüman adetince gömülmüştür.
Toprakta.
Topraktadır. Tabutuyla veya kefeniyle tahnit edilmiş olabilir. Yani çürümesin diye gömülüdür.
Onu da konuşmak küçük lazım
oda.
Sonra.
Bu odanın ayrı dışarıdan kapısı vardır. Bunun üzerinde tam kabrin üstünde sanduka vardır. Bu sanduka saygıyı sembolize eder. Yani buradan ziyaret edilir. Sultan Murat bunu istememiş. Direkt toprağa gömülmesini, toprağın üzerini açık bırakılması, bugün de öyledir, hala topraktır orası. Tam üstünün delik bırakılması, rahmet yağdığı zaman onun mezarını ıslatır. Sultan II. Murad'ın kabri böyle. Sultan II. Murad'ın kabrinin olduğu yerin mezarlığında Cem Sultan'ın ve Şehzade Mustafa'nın, ki çok meşhurdur bu iki şahsiyet, türbeleri vardır. Sultan Fatih'in annesinin türbesi vardır. Mütevazi açık bir türbedir o. Sultan Cem Sultan'ın türbesi ise dünyanın en güzel türbelerinden bir tanesidir. Annesi yaptırmış türbeyi. Enteresandır mesela, abisiyle ihtilaf etmiş, siyasi ihtilaf, yenilmiş, ölmüş, memlekete kaçmış, getirmişler, Bursa'ya defnetmişler. Ve annesi dünyanın en güzel türbelerinden bir tanesidir. Yani görülecek Türkiye'de birkaç yer olsa orasıdır. Çinilerin renkleri, ahenkleri, o çok müzeyyendir. Yeşil Türbe gibi değil. Çünkü o devir biraz daha süslü. Ama o devire bile alışılmamış bir güzelliği vardır. Bu Sultan II. Murat Türbesi'nin önünde bir çınar ağacı vardı. Bir de havuz vardı. Ben çocukluğumda Bursa'ya gittiğim zaman buraya otururdum. Kendimi unuturdum. Orası bana o kadar tesirli bir yer gibi gelirdi ki. Time Machine diye filmler vardı o zaman. Zaman makinesi. Zaman makinesi giriyorsunuz. Sizi hiç bilmediğiniz bir yere götürüyor. Ben Sultan II. Murat Türbesi'nin önünde o çınar ağacının altına oturup havuzun şırıltısını daldığım zaman kendimi unuturdum. 15. asırda Bursa'da hissederdim. O çok enteresandır.
Değişmeyince tabii ortam.
Evet, şimdi yıldırım düşmüş, çınar yıkılmış. Oralar tabii modernleştirilmiş. Eski bir havası. Veya bizde de tabii o eski hava olmadığı için. Ben o zaman gençliğinden bahsediyorum. Şimdi Bursa mezarları bitti. Çünkü Sultan II. Murad'ın oğlu Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Artık İstanbul Fatih'idir. Payitaht İstanbul oldu. Sultan Fatih İstanbul'da yaşadı. İstanbul'da eski Havariler Kilisesi yıkılmıştı. Onun yerine Fatih Camii'ni yaptırdı. Fatih Camii'nin avlusuna defnedildi vefat ettiği zaman 1481'de. Oğlu Sultan II. Bayezid buraya bir türbe yaptırdı. Fatih Sultan Mehmet burada yalnız yatmaktadır. Yani pek çok padişahın yanında başkaları varken Fatih Sultan Mehmet burada yalnız yatmaktadır.
Ailesinden kimse
ailesinden
yok.
Hiç kimse yoktur. Orası tabii bir haziredir. Çok kişi, biraz Osmanlı devlet adamlarından, ulemasından çok kişi.
Şu anda da mesela özel izinle,
evet,
değil mi?
Evet, bugün de öyle. Ama Fatih Sultan Mehmet yalnızdır. Sultan Abdülhamit vefat ettiği zaman oraya gömülmeyi vasiyet etti. Fakat Enver Paşa Sultan Abdülhamit gibi birini, sevmediği bir düşmanını, Fatih Sultan Mehmet gibi popüler bir padişahın yanına gömdürüp de herkesin
son isteğini yerine getirmek istememişti.
İzin vermedi. İğreti bir yere, Sultan II. Mahmut Türbesi'ne iğreti bir yere Sultan Abdülhamit gömülmüştür. Fatih Sultan Mehmet Türbesi 1766 zelzelesinde yıkıldı. Sultan 3. Mustafa tekrar inşa ettirdi. Anekdot var. Bir gün Fatih Sultan Mehmet bazıların rüyasına giriyor. Sular içindeyim, beni kurtarın. Sultan Abdülhamit...
Birden fazla kişinin bu arada rüyasına giriyor.
Sultan Abdülhamit buna muttali olunca muhtemet kişileri vazifelendiriyor. Ve kriptoya, yani alt tarafa iniyorlar. Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin kabrinin olduğu yere. Hakikaten bir yerden rutubet almış, su yürümüş. O da çok ağaç var malum. Su yürümüş, biraz da engebeli bir yer. Su yürümüş fakat su henüz kabre gelmemiş. Hemen gereken tedbiri alıyorlar ve girmişken de Sultan Fatih'i cenazesine bakıyorlar, açıyorlar kabri. Çünkü hani su intihar etmiş gibi. Yahya Kemal anlatıyor, o da bunlardan bir tanesi.
Girenlerden
birisi sanki hiç bozulmamış gibi yatıyordu diyor. Yani hiç... ölü halinde...
Yeni ölmüş gibi
yatıyordu. Yani ölü olduğu belli ama yatıyordu diye anlatıyor. Bunu tabii Sultan Abdülhamit vefatından çok sonra ifşa ettiler. Onun sağlığında uzun zaman acaba, bu mevzu konuşulmadı.
Mesela şimdi padişahların portreleri var elimizde
benziyordu diyor. Zaten Sultan Fatih'in zamanında onu çok yakından tanıyan mimarı Bellini, o da yanlış biliniyor. Fatih oturmuş poz vermişti. Fatih poz vermedi. Hiçbir padişah olur da öyle ressam o poz ver. İşi gücü var adamın. Bunlarda bu sanatkarlarda fotoğrafik hafıza var. Onu hayalleriyle süslüyor ve Fatih'in resmini, Fatih'i görme.
Elinde o gül.
Görerek ama poz vermeden yapmıştır. Evet, elinde gül olan ve ayrıca İngiltere'deki meşhur galerideki resmi Bellini yapmıştır. Atölyesinde yapmıştır. Fatih'e çok benzediği söyleniyor. Çünkü farklı resimleri var Fatih'in. Üç aşağı beş yukarı birbirine benzemektedir.
Yani bu gören ekipten de...
Evet, bunu tasdik ettiler.
Kısa bir ara verelim mi? Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Türbeleri konuşuyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine kadar geldik. Ara ara böyle türbedar hikayeleri ekliyoruz ama ona süremizi ona göre ayarlayalım. Nasıl seçilirdi türbedar? Görevi neydi? Nasıl devam ederdi görevine? Onu da konuşalım ayrı bir beyiz. Artık İstanbul'dayız. İstanbul padişahları. Artık padişahların çoğu seferde hayatını kaybetmiyor, şehit olmuyor. Evet. Artık İstanbul'da vefat ediyorlar. Ve belki de nereye gömüleceğini biraz önce söylediğimiz gibi önceden söylüyorlar.
Evet. Sultan II. Bayezid oğlu vefat etti. Camisinin avlusuna gömüldü. Yavuz Sultan Selim türbesini yaptırdı. Yavuz Sultan Selim seferde vefat etti. Oğlunun yaptırdığı Sultan Selim Camii'nin avlusuna gömüldü. Türbesini de oğlu yaptırdı, Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar'da vefat etti. Buraya getirdiler. Süleymaniye Camii'ni yaptırmıştı. Onun avlusuna gömüldü. Türbe sonradan oğlu tarafından Mimar Sinan'a yaptırıldı ki çok güzel bir türbedir. Burada iki padişah daha vardır. Sultan II. Süleyman ve Sultan II. Cami. Evet. Bakın Sultan Bayezid orada yalnızdır. Yavuz Sultan Selim yalnızdır. Fatih Sultan Mehmet yalnızdır. Yavuz Sultan Selim'in de şöyle bir hususiyeti var türbesinde. Mısır seferindeyken İbni Kemal Paşazadez adında meşhur bir alimle yürürken ayağı çamura basıyor, atının ayağı. İbni Kemal Hazretleri'nin çamur sıçrıyor şeye. Yavuz Sultan Selim'in kaftanına. Tabii sert bir padişah. İbni Kemal haklı olarak tedirgin oluyor. Merak buyurmayınız diyor. Alimlerin atının ayağından sıçrayan çamur bizim için şereftir. Bakın bu söz çok mühimdir.
İlme gösterilen
saygıya bakar mısın? Ve Yavuz Sultan Selim gibi bir padişah.
Celalli bir padişah.
Ben vefat ettiğim zaman vasiyet edeceğim. Bu kaftan benim sandıkamın üzerine örtülsün. Ve öyle yapılmıştır. Bugün de bu kaftan. Gidenler görebilir. Sandıkanın üzerindedir. Ve Fatih Sultan Mehmet'in türbesi gibi o da yalnızdır. Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde Abdülhakamit'in bir şiiri vardır. Bütün kavim diyor senin türbende türbedardır diyor.
Yalnız değilsin.
Bütün kavim diyor senin burada türbedardır. Kanuni Sultan Süleyman'da iki padişah daha var. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu II. Selim Ayasofya Camii'ni tamir ettirdiği için onun avlusunda çok güzel bir türbede gömülüdür. Onu Mimar Sinan yaptı. Onun yanında oğlu Sultan 3. Murat, onun yanında Sultan 3. Mehmet'in türbeleri vardır. Ayasofya Camii'nde iki padişah daha vardır. İki talihsiz padişah. Sultan 1. Mustafa ve Sultan İbrahim. Bunlar tahttan indirilmiş. Bunlar türbe yapmak şöyle dursun. Ayasofya'nın eski vaftiz hanesine ki daha sonra yağ deposuydu oraya gömülmüştür.
Hemen yani, girişinde
sağda. Tamam bir türbe şeklindedir kubbeli. Evet. Yağhaneydi o da Osmanlılar zamanında. Eskiden vaftizhaneydi.
Ama zaten türbe yapısına benzemiyor.
Benzemiyor, değişiktir zaten. Evet. Anlamaz insanlar orada. Dolayısıyla Ayasofya'nın camisinde beş tane padişah vardır. Birinci Sultan Ahmet karşıda caminin avlusunda ki türbesinde gömülü. O türbeyi de oğlu Genç Osman yaptırmıştır. Genç Osman da oraya gömülmüştür. Hmm. Sultan IV. Murat da oraya gömülmüştür. Oğulları,
zaten çok yakında tarihleri. Evet,
evet. Ondan sonra Sultan İbrahim karşıdan. Sultan IV. Mehmet'in annesi Hatice Terhan Valide Sultan Osman Tanrı'nın güzide şahsiyetlerinden yeni camiyi yaptırdı Eminönü'ne. Arkasında bir türbesi var. Oraya gömüldü. Sultan IV. Mehmet. Oğulları Sultan II. Mustafa ve Sultan III. Ahmet. Torunları Sultan I. Mahmut ve Sultan III. Osman burada gömülüler. 5 padişah. Sultan 5. Murat vefat ettiği zaman da oraya gömüldü. 6 padişah şu anda orada gömüldür. Bu kabristanda. Sultan 4. Mehmet. İki oğulları, iki torunları. Ve Sultan 5. Murat. En çok padişah gömülü olan türbe burasıdır. Yeni caminin arkasında. Havatin türbesi diye bilinir.
Orası da çok özel bir yer.
Orası da çok hoş bir yerdir. Evet. Enteresan bir yerdir. Şimdi çok enteresan bir hadise var. Nur Osmaniye Camii'ni Sultan 1. Mahmut yaptırmaya başladı. Fakat bitmeden vefat etti. Öldüğünde erkek kardeşi türbeye onu gömmedi. Abisini. Çünkü kendi zamanında bitmedi ya türbe. Onun zamanında türbe bitti. Onun için Nur Osmaniye Camii adını aldı. Fakat o da oraya gömülemedi. Bir padişah için yapılmış türbeye iki padişah da gömülemedi. Orada bir valide sultan, Şehsuvar valide sultan yatıyor. Nur Osmaniye Camii'nin yanındaki padişah türbesi. Ama iki padişah da yok orada. O da enteresan bir hadisedir. Sultan 3. Mustafa Laleli'de kendi yaptırdığı caminin avlusunda kendi yaptırdığı türbeye gömülür. O türbesini kendisi yaptırdı.
Mesela ilk defa. Ha, onu soracaktım. Yani bir padişah düşünün nereye gömüleceğini. O
biliyor ama
yapmıyor. Sonra hayatının evet. Yani nasıl görüneceğini görebiliyor
türbesini. İlk defa Sultan 3. Mustafa kendi türbesini yaptırmıştır. Bu türbenin yanında da Sultan 3. Selim oğlu gömülüdür. Bu türbenin hususiyeti İstanbul'da 4 tane peygamberimizin ayak izi vardır. Biri Topkapı Sarayı'ndadır, biri Eyüp Sultan'dadır, biri buradadır. Diğeri de Sultan 3. Mustafa'nın kardeşi Sultan 1. Abdülhamit'in Bahçekapı'da. Yani Eminönü ile Sirkeci arasında Bahçekapı'da kendi yaptırdığı türbenin içindedir. Orada da oğlu Sultan 4. Mustafa var. İki padişah da orada gömülü. Yani Eminönü'nden tramvaya bindiğiniz zaman hepsini böyle sırayla. Şeye kadar Fatih'e kadar hepsini ziyaret edebiliyorsunuz. Sultan 2. Mahmut bugün meşhur türbesi olan Divan Yolu'nda Çemberli Taş'a giderken oradaki türbesindedir. Orası bir kız kardeşinin bostanıydı, bahçesiydi. Oraya gömülmesini vasiyet etti. Oraya gömüldü. Oğlu oraya bir türbe yaptırdı Sultan Abdülmecit. Orada oğlu Sultan Abdülaziz ki tahttan indirilmiştir. Ve torunu Sultan 2. Abdülhamit'le beraber gömülüdür. Bahçesi de onun haziredir. Çok sayıda defin yapılmıştır. Sultan Abdülmecit çok sevdiği dedesi Yavuz Sultan Selim'in kabrinin bahçesine gömülmeyi vasiyet etmiş. Ve kabrinin mutlaka ondan alçak olmasını vasiyet etmiştir. Ve yine vasiyet etmiş Nakşibendi tarikatına mensup her cuma gecesi İsmet Efendi tekkesi çarşambada dervişleri gelsinler. Benim kabrimde Hatmi Hacegan denilen bir tarikat duası var. Onu yapsınlar. Başlarındakine bir mecidiye iştirak edenlere çeyrek gümüş verilsin diye vasiyet etmiş. 1861'deki vefatından 1925'te türbeler kapatılana kadar bu vasiyet devam etmiştir. Sultan Abdülmecit Türbesi bütün türbeler açıldığı halde açılmamış tek padişah türbesiydi. Yakın zamanda restorasyona alındı. Onu da ben yazdım. Bu nasıl olabilir dedim. Böyle hepsi bir padişah açılı. Türbesi nasıl kapalı olabilir? Efendim ödenek yok, türbeler bulamıyorlarmış. Güvenlik bulamıyorlarmış. Düşünebilir miyim? Bir padişah için.
Yani her yere güvenlik buluyoruz bugün.
Yani enteresan
neredeyse
bir şey.
Neredeyse sitelerin bahçesinde evet. Güvenlik
şimdi
var.
Çok güzel bir şekilde tamir ediliyor. Sultan 5. Murat'ı söyledi. Sultan Abdülhamit'i söyledi. Sultan Reşat'ın türbesi çok enteresandır. Sur dışındaki tek padişah türbesidir.
Evet.
O da Eyüp'te bir ilk mektep yaptırdı. Bugün hala faal Reşadiye. Çocukları da severmiş. Beni oraya gömün. Çocuk cıvıltıları içinde ben ebedi uykumu uyuyayım. Sultan Reşat orada aile fertleriyle beraberdir. Sur dışındaki tek padişah türbesidir. Memleket sınırları dışında bir padişah türbesi vardır. Sultan Vahidettin 1922 senesinde sürgüne gönderildiği için yurt dışında yaşamıştır. Uzun zaman Mekke'de, daha sonra San Remo'da yaşamış. San Remo'da vefat etmiş. Cenazesi o zamanın fevkalade buhranlı şartlarında. Çünkü Suriye'de sivil savaş vardı. Bugünkü Şam'a götürülmüş. Şam'da büyük dedesi Sultan II. Selim'in yaptırdığı Tekke Süleymaniye diye bilinen Sultan Selim Camii'nin avlusuna gömülmüştür. Ve daha sonra orası sürgündeki Osmanlı Hanedanı mensupları için bir makbere, bir kabristan olmalıdır. Yaklaşık 20 küsur kabir vardır orada. Sürgünde yaşayan Osmanlı Hanedanı mensuplarına. Bununla alakalı bir hatıram var benim. Sultan Vahidettin hayatını ben çocukken okuduğum zaman bir yurt dışında vefat etmesi bana çok hüzünlü gelmişti. Halbuki düşünemiyorum ki Şam bir Bursa'dır, bizim için vatan toprağıdır.
O zaman, tabii. Yani. Şimdi sabah aynı konuyu çok işe gelirken düşündüm.
Ve Şam çok mübarek bir yerdir. Yani bir Osmanlı şehridir. Ben o zaman onu düşünemedim. Vatan toprakları dışında imkan olsa da ziyaret etseydik acaba nasıl bir kabristan diye düşünürken gece rüyamda Sultan Vahidettin türbesini ziyaret ediyorum, kabrini. Böyle başında pembe pompon güller olur ya, o güllerden bir asma var. Ben cennette olduğunu düşündüm. Yani burası dedim bir kabristan olamaz. Burası bir, evet ama kabir. Dedim ki koca padişah, sen dedim ne kadar iyi durumdaymışsın. Biz senin için endişeleniyoruz, boşunaymış. Yıllar sonra ben tahsil için Şam'a gittiğimde Sultan Vahidettin türbesini, kabrini ziyaret ettiğimde aynı manzarayı gördüm.
Güller.
Evet, evet. Resim bile görmemiştim o zaman. Kabrin resmini bile görmemiştim. Ben nereden göreceğiz? O zaman böyle neşriyat yoktu. Aynı pembe güller orada da var. Aynı pembe güller. Bu kadar enteresan.
Ziyaret ettiğiniz de farkında mı değilsiniz acaba uykunuzda?
Ruhlar aleminde belki. Yani bu çok enteresan bir şeydir ve o türbede, Sultan Vahidettin'in kabri de çok ruhaniyetli bir kabirdir. Türbeder bana dedi ki Sultan Vahidettin buraya gömüldükten sonra burada hiçbir haşerat yaşamaz dedi. Ben burada yıllardır ailece türbede, şimdi üçüncü nesil türbede. Orası da tabii Osmanlı İmparatorluğu'nun kabridir. Sadece Sultan Vahidettin'in değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun gömüldüğü bir yerdir. Şimdi bu kabirler biliyorsun 1925'te kapatıldı türbeler. 1947'de tekrar açıldı. Az az açıldı. Önce Osman Gazi, Orhan Gazi, Kanuni Sultan Süleyman, Fatih açıldı. Turgut Özal'dan sonra hemen hemen hepsi açıldı. Şimdi bu türbelerde türbedarlar vazife yaparlardı. Bu türbedarlar çok enteresan nekre şahsiyetlerdir. Yani türbedar deyip geçmeyiniz. Şimdi türbede türbedar burayı temizliyor, açıyor, kandilini, her şeyini ayarlıyor. Sarığı var başında. Mesela sandukanın örtülerinin temiz olması lazım. Sarığının sarılması lazım. Bunlar hep türbedarın vazifesidir. O türbenin vakfından, bakın devlet bunlara maaş vermiyor. Türbenin vakfından maaş alıyor. Ama bunların çoğu bu işi fahri olarak, hatta şeref olarak yapıyor. Evliya türbelerinde de
bildiğimiz
var.
Bildiğimiz büyük türbedarlar arasında böyle.
Mesela Amiş Efendi var. Amiş Efendi hem alim hem büyük evliyadır yakın zamanda. Fatih Sultan Mehmet türbedarıdır. Onun mesela hatıraları var. Ve diyor ki ben diyor türbede türbedarlık yaparken zannettim ki türbedarlık normal bir vazifedir. Öyle hallere şahit oldum ki bunu anlatmaya mezun değilim diyor. Yani Fatih Sultan Mehmet'in manevi şahsiyetine dair bazı şeyler anlatıyor. Bir meşhur menkıbe vardır. Amiş Efendi'ye hamledilir veya Yavuz Sultan Selim türbedarına hamledilir. Mühim değil. Karısı hamile. Aş eriyor, çilek istiyor. Çilek almak kolay değil o zaman. Mevsimi değil, turfanda var. Çok pahalı. Kabri süpürürken padişaha diyor ki, işte Fatih Sultan Mehmet'e veya Sultan Selim'e. Her iki rivayeti var çünkü. Ben senin gibi bir adamın türbedar olayım da, benim hanımımı aşersin de, ben onun için çilek alamayayım. Yazıklar olsun senin padişahlığına diyor. O şeyle, Halit Ruhiye ile. Ertesi gün iki tane zaptiye geliyor. Adamı saraya götürüyorlar. Adam titremeye başlıyor. Acaba duydular mı? Acaba gördüler mi? Acaba niye beni götürüyorlar diye. Neyse biraz bekledikten sonra padişahın huzuruna alınıyor. Padişah bir rivayette Sultan Abdülmecit, bir rivayette Sultan Abdülhamid. Ama benim bildiğim türbe Fatih türbesi şey Sultan Abdülmecit. Ya bu Sultan Selim türbesi şey Sultan Abdülmecit diyor ki anlatıyor ne var ne yok, türbe nasıl falan. Adam diyor ki ha, anladım, bir mühim bir şey yok. Ondan sonra şu parayı al diyor. Bir de diyor sana diyor bizim diyor sarayın diyor tarhında yetişmiş çileklerden verecekler diyor. Bundan sonra bir müşkülün olursa diyor sakın diyor dedeme şikayet etme. Bana gel. Gece beni sabaha kadar uyutmadı diyor. Benim türbedarımın hanımı hamile.
Çilek
istiyor.
Alamıyor.
Sen necisin diye beni tazik etti. Bu Osmanlı padişahının sıradan insanlar olmadığını gösteriyor. Bir de Sultan 1. Abdülhamit türbedarından bahsederler. Çok nekre bir şahsiyetmiş. Yani nekre dediğim eski tabir değişik, egzantrik. Türbedarlar zaten egzantrik adamlardı.
Öyle mi olurlar, sonra mı değişirler, buna dönerler?
Muhtemelen böyle adam türbedar oluyor. Türbedar olan da böyle oluyor. Yani o yaşadığı haller bambaşka bir hal. Sultan 2. Mahmut çok şakacı bir padişahtı. Çok neşeli, çok esprili, Avrupa'yı bir padişahtı. Bir Ramazan-ı Şerif'te iftara yakın mütenekkiren babasını ziyarete geliyor. Yanında Said Efendi var, musahibi yani padişah Nedim'i. Babasını ziyaret ettikten sonra türbedar da yanında ama iftara çok yakın. Bakıyor, muziplik olsun diye. Diyor ki, efendi diyor, hiçbir padişahın diyor sarığına yakışır mı diyor. Böyle diyor, darmadağınık diyor, sarık diyor. Tekrar sar şunu diyor. Türbedar baş üstüne diyor. Şimdi türbenin başındaki sarığı sarmak kolay değil. Ha, normal tabii. Sarık gibi değil bu.
Bir de
sanatı var.
Normal bunun. Normal olsa bile zor yani.
Zor.
İftara dakikalar
bunu, kala. Adam tütün müftelasıymış. Tiryaki mahsus yapıyor. Sarıyor. Padişah şöyle bakıyor. Olmadı diyor. Olmadı diyor. Aceleye getirdin diyor. Sök tekrar yap diyor.
İki.
İkinci de tekrar söküyor, tekrar yapıyor. Şimdi gel bak bakalım diyor. Beğendin mi? Böyle diyor sarık olur mu? Bu diyor bir padişah diyor. Bir daha sarıyor. Üçüncüde de padişah beğenmeyince diyor ki... ...de yeter artık diyor ya. Yarın cuma selamlığına gidecek değil ya diyor bu adam diyor. Varsın diyor başındaki böyle olsun diyor. Zaten Sultan Mahmud'un maksadı da onu kızdırmak. Tiryaki ya. Bu da enteresan bir şahsiyet. Bu türbedarlar... ...yıllarca bu türbelere hizmet ettiler.
Babadan oğula mı geçiyor?
Babadan oğula geçiyor. Umumiyetle. Her zaman umumiyetle. 1925'te türbeler kapatılınca bu türbeler çok perişan hale geldi. 1936 senesinde İngiltere Kralı 8. Edward Türkiye'yi ziyarete geldi. Tutturdu. Ben Barbaros Hayrettin Paşa'nın kabrini ziyaret edeceğim diye. Bahriye subayı ya. Türbe çöplüktü. Bildiğiniz Beşiktaş'ın çöplüğüydü. Çöp oraya dökülürdü. Hemen seferber oldular. Kabri temizlediler, yıkadılar. Yalandan yanlıştan kralı ziyaret ettirdiler. Bu bir şey uyandırdı insanlarda. Yani İngiliz kralı bile ziyaret etmek istiyor. Siz nereden gafilsiniz? 44'te çok acı bir hadise oldu. Konya'daki Selçuklu Sultanların türbesine harap olmuş. Köpekler giriyor. Sultanların cesetlerini çıkarıyor. Sokaklarda kefenleriyle sürüklüyor. Bu tabii Konya küçük bir yer. Bu görülüyor. Gazeteler intişar etti. O zaman İbrahim Hakkı Konyalı bu işlere meraklıydı. Bunu yazdı. Bu çok büyük bir infial meydana getirdi. Bunun üzerine 47 senesinde... CHP de iktidarda o zaman tek parti iktidarı şeylere de yaranmak istiyor halka artık. Yani daha dindar bir görüntü vermek istiyor. Hamdullah Sübhi Tanrıöver ki Türkçülüğüyle meşhur bir hatiptir. Mecliste bir konuşma yaptı. Dedi bu böyle olmaz dedi. Bu milli kahramanların türbesini açmak lazım dedi. Ve ilk etapta 10 kişinin türbesi açıldı. İlk açılan Mustafa Reşit Paşa'dır. Çok enteresan. Tanzimat'ın kurucusu. Yani Batılılaşmanın ki. Sonra Orhan Gazi, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Hacı Bektaş Veli, Barbaros Hayrettin. Mevlana türbesi açıldı. 125 türbe açılacakken 25 türbe açıldı Turgut Özal'a kadar. Turgut Özal talimat verdi. O zamana kadar Bakanlar Kurulu kararıyla açılıyordu. Şimdi Kültür Bakanlığı tarafından açıldığı için iş kolaylaştı. Ve Türkiye'nin her yerinde atıl kalmış, perişan olmuş, çöplüğe dönmüş türbeler birer ikişer temizlenerek açıldı. Ve bu türbelerin açılması Türk milli şuuru için en mühim hadiselerden bir tanesidir. Şimdi ben buraya ziyaret edenleri görüyorum. Gençler, köylüler, her cinsten insan geliyor. O türbeyi ziyaret edip de oradan milli şuur namına, hani maneviyat bir tarafa bir şey edinmemesi mümkün değil. Ben her gittiğimde çünkü buna şahit oluyorum ve bu türbeler iyi ki var diyorum.
Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, sağ olun.